Ayrım 7.
Bu aşamada sömürgecilik ve emperyalizm kavramlarının içeriği ve bu iki kavramın ifade ettiği anlamları da hatırlamak gerekiyor. Bir kere doğrudan sömürgecilik kaçınılmaz olarak zor ögesini içerir. Başka bir anlatımla doğrudan sömürgecilik askeri, siyasi, kültürel, ideolojik baskıyla birlikte yürür. Bu da sömürgecinin sömürge ülkelerde fiziki varlığını zorunlu kılar. Emperyalizmin mutlaka zor ögesini içermesi gerekmez. Dolayısıyla emperyalizm daha çok ekonomik bir kategoridir. Nitekim 2. Dünya Savaşı'nı izleyen yaklaşık 15 yılda klasik sömürgeciliğin tasfiyesine rağmen emperyalist sömürü derinleşmiştir. Zaten kapitalist üretimin mantığına uygun sömürü de bizzatihi zor ögesini içermeyenidir. Kapitalist sömürünün başta zor ögesiyle birlikte yürümesi, sömürgelerde kapitalist ilişkileri yerleştirmek, geleneksel yapıların direncini kırıp tasfiye etmek için gerekliydi. Belirli bir aşamadan sonra sömürü içsel bir kategori haline dönüşünce sömürgeci ülkelerin fiziki varlığına gerek kalmadı. Bu gerçek anlaşıldıktan, sömürünün artık içsel bir kategori haline geldiği görüldükten sonra emperyalist ülkeler sömürgelerdeki askeri idari baskı aygıtlarını geri çektiler. Zaten başlangıçta emperyalist sömürgecilik biraz da kapitalist devletler arasındaki rekabetten kaynaklanmıştı. Bu arada ulusal prestij ve bunun gibi ikincil faktörler de önemli olmuştu. Doğrudan baskı ve denetime olanak veren sömürgeci devletin fiziki varlığının bulunmaması, bu işleri yerli işbirlikçiler üstlendikleri sürece sömürünün daha ucuza gerçekleşmesine de olanak veriyor. Böylece sömürgeci devlet bir sürü harcamalardan da kurtulmuş oluyor. Sömürgelerde doğrudan siyasi, askeri, polisiye denetimin kalkmasıyla sömürgeciliğin de sona ereceği sanılmıştı. Oysa bugün 3. dünyanın kaynakları sömürgecilik dönemindekini çok aşan bir ölçekte emperyalist ülkelere taşınmaktadır. Bu bakımdan Türkiye Devleti ile Kürdistan arasındaki ilişki bir emperyalist sömürü kategorisi değildir. Siyasi, askeri, kültürel, ideolojik baskıyı da doğrudan içeren bir durum söz konusudur. Dolayısıyla doğrudan sömürge statüsü geçerlidir. İşte milli mücadelenin ayırt edici özelliği de buradadır. Son tahlilde Kürdistan'ın bir bölümünün ilhakı demektir. İlhak, Lenin'in dediği gibi herhangi bir ulusun belli bir devletin sınırları içinde zorla tutulması anlamına gelmektedir. Burada belirleyici olan iki ayrı ulusun varlığı ve birinin diğerini zorla kendi sınırları içinde tutmasıdır. Fakat Türk yönetimi 1920'lerden beri baskı altında tuttuğu Kürt unsurunun varlığını hep inkar etmiştir. 11 Nisan 1946 tarihli Son Posta gazetesinde bu resmi görüş şöyle dile getiriliyordu. Türkiye'de ulusal bilinci olsun ya da olmasın, göçebe ya da yerleşik hiçbir Kürt azınlığı olmamıştır. Fakat bu inkar sadece Türk devletine özgü bir şey değil. İran'daki yönetim de özellikleri için mücadele eden Kürtleri Fars sayıyor. Irak yönetimi de Arap sayıyor. Ve konuştukları dilinde Arapçanın bir lehçesi olduğunu ileri sürüyor. Suriye'de de durum farklı değil. General Cemal Gürsel, tarihin hiçbir devrinde Doğu illerimizde bugünkü sakinlerini tortu olarak bırakacak yabancı bir göç vaki olmamıştır. Dünya üzerinde Kürt diye adlandırılabilecek müstakil hüviyetli bir ırk yoktur demişti. 1. Olmayan Kürtler ayaklanıyor. Kürtlerin uzak tarihiyle ilgili birbiriyle çelişen bilgiler var. Fakat Kürt tarihinin Kürtlerin Halife Ömer zamanında Müslümanlaştırma sürecine sokulduğu dönem sonrası daha iyi biliniyor. Kürtlerin yurdu olarak bilinen Kürdistan, M.Ö. 550'de İranlıların yönetimine geçiyor. Kürtler dağlık bölgelere çekilerek İranlılara karşı mücadeleyi sürdürüyorlar. Kasımlo'ya göre Arapların Kürdistan'ı istila etmesinden önce M.Ö. 7. yüzyılda bölge Sasanilerin, İranlılar, boyunduruğu altındayken bugünkü Kürdistan'a tekabül eden bölgede yaşayan insanlar Kürt olarak bilinmekteydiler. Müslüman Araplar tarafından istilaya uğrayan bölge 7. yüzyıldan 11. yüzyıla kadar Arapların boyunduruğu altına girdi. 1077 yılından 1300 yılına kadar da Selçuklu Türklerinin yönetimi altında kalıyor. 14. yüzyılda Moğol istilası, Küçük Asya'da ve bütün Orta Doğu'da önemli bir soykırım ve yıkım oldu. Arfa'nın yazdığına göre Kürdistan'ın büyük bir kesimi Timurleng'in ordularını işgal edilen Orta Doğu'nun diğer kesimlerine göre oldukça az zarar gördü. Arfa bunu iki nedene bağlıyor. Birincisi, bu dönemde Kürtler göçebe olup kasabalardan çok yüksek vadilerde yaşamaktaydılar. İkincisi de, Kürtler politik yönden bağımsız olmadıkları için düzenli bir orduları yoktu. Kürtler Timurleng'in orduları ile savaşı seçmek zorunda oldukları zaman, kendilerince bilinen tuzaklar kurarak ve aşılmaz dağlar ve derin boğazlarda gizlenip çete, gerilla savaşı vererek savaşmışlardır. Fakat Kürtlerin 1514 Çağdıran Savaşı'ndan sonra İran'la Osmanlı İmparatorluğu arasındaki düşmanlıktan yararlanarak varlıklarını geliştirdikleri görülüyor. Hasım iki imparatorluk karşısında Kürtler göreli olarak bağımsız bir duruma geldiler. Kürtlerin tarihiyle ilgili ilk eser olan Şerefname, Bitlisli Şeref Han Bitlisi tarafından bu dönemde yazılmıştır, 1596. Bitlisli Şeref Han'ın yazdığına göre Kürt bölgesinde birçok beylikler vardı. Bu beylikler Kürt beyleri tarafından yönetilmekteydi. İslam ansiklopedisine göre 16. yüzyılın sonlarında Kürdistan'da 20'nin üstünde beylik vardı. Fakat bölgenin Osmanlılar tarafından ilhak edilmesiyle merkezi yapının ve merkezileştirme politikasının bir sonucu olarak bu beylikler zaman içinde yıkıldı. Daha sonra Osmanlı padişahları Kürt aşiretlerini kontrol etmek amacıyla aşiret reislerini vali olarak atamaya başladılar. 16. yüzyılda Kürt beylikleri İranlılarla sürekli savaş halindeydiler. Bu dönemde İran Şahı Kürtlerin oturduğu bölgeleri ilhak etmek için sürekli bir çaba içindeydi. Fakat Osmanlı-İran Çaldıran Savaşı'ndan sonra Kürt aşiret beyleri Sultan Selim'in yanında yer aldılar ve Sultan Selim'in İran Şahı karşısındaki zaferine önemli bir katkıda bulundular. Kürt aşiretlerinin Sultan Selim'in tarafında yer almalarında Yavuz Sultan Selim'in Sünni, Şah'ın da Şii oluşunun rolü önemlidir. Sünni Kürtler, Sünni Osmanlı Padişahı'nı kendilerine daha yakın sayıyorlardı. Çaldıran Savaşı'ndan sonra Osmanlı Padişahı ile Kürtler arasında yapılan anlaşma sonucu Osmanlı Devleti Kürdistan'da 16 özerk Kürt hükümetinin varlığını kabul ediyordu. Bu Kürt hükümetlerinin dipnot, buradaki hükümet sözcüğünden kısmi özerkliğe sahip mahalli bir yönetim birimi beylik kastediliyor. Adları şunlardı: Cizre, Hazro, Eyil, Palu, Kığı, Genç, Bitlis, Hizan, Hakkari, Mahmudi, Şehrizor, Meyhrivana, İmadiye, Asti, Tercil ve Mihriban. Kendall'ın yazdığına göre bu Kürt hükümetlerinden güçlü olanları beylikler için bağımsızlık statüsü elde etmişlerdi. Para basıyorlar, cuma günleri adlarına hutbe okunuyordu. Bu Kürt beylikleri sultana haraç vermedikleri gibi hiçbir konuda hesap vermek zorunda değillerdi. Osmanlı padişahının Kürt beyliklerinden iki isteği vardı. Kendine karşı baş kaldırmamak ve kendi aralarında çizilen sınırları ihlal etmemek. Herhalde padişahın buradaki amacı Kürtlerin sınırları ortadan kaldırarak merkezileşmelerini önlemekti. Bu nedenle de aşiretler arasında sürekli sürtüşmeler yaratılmaktaydı. Bugün bile aşiretler arasındaki geçimsizliklerin kökeni ta o zamanlara kadar uzanıyor. Şüphesiz aşiretler arasındaki sürekli geçimsizlik ve çatışmayı sadece İstanbul'daki sultanın kafasının altından çıkan bir şey saymak yeterli olmaz. Bu durum Kürt beyliklerinin aşiret yapısının doğal sonucu sayılmalıdır. Aşiret bilinci de temelini üretim ilişkilerinde bulur. Sürü hayvancılığına dayanan aşiret yapısının otlaklar yüzünden sürekli çatışma içinde oluşu anlaşılır bir şeydir. Fakat ne olursa olsun Kürtlerin Osmanlı yönetimi tarafından sürekli olarak İranlılara karşı kullanıldıkları anlaşılıyor. Kürt beyliklerinin bu özerk statüsü yaklaşık 18. yüzyıl sonlarına kadar devam etmiş görünüyor. Bu dönem boyunca Kürdistan'ın her bakımdan önemli gelişmelere sahne olduğu anlaşılıyor. Özellikle de edebiyat, kültür ve sanatta hatırı sayılır ilerlemeler kaydedilmiştir. Bitlis, Cizre, Hakkari gibi güçlü Kürt beyliklerinde sanat etkinlikleri önemli bir yer tutuyor olmalıdır. Bu merkezlerde bilim adamları, müzisyen ve şairler büyük destek ve ilgi görüyorlardı. Kendal, Fuzuli, Nefi, Nabi ve bunun gibi gözü pek olanların da İstanbul'a yeteneklerini kanıtlamaya gittiklerini yazıyor. Öte yandan Kürt beylerinin yaşayışlarının çağdaşları olan batılı feodal beylerinden pek geri kalır yanı da yoktu. Bütün bunlar göçebe Kürt efsanesinin de batılılarca uyduruluş maksatlı yakıştırmalarından öteye bir değer taşımadığını gösterir. Ne ki beyler, beylikler, aras üstünlük savaşı, küçük Kürt beyliklerinin bir araya gelerek ortak hareket etmelerini engellemiştir. Aralarındaki çelişkilerden hem Osmanlılar hem de İranlılar sürekli yararlanmışlardır. 19. yüzyılda Osmanlı yönetimi zayıfladıkça İranlıların Kürt bölgelerine yönelik talepleri de artmıştı. 1821'de İranlılar Kürt bölgelerine saldırıya geçerek Van ve Bitlis'i ele geçirdiler. Fakat savaşın sonucu belirsizdi. Erzurum'da yapılan bir anlaşmayla İranlılar geri çekildi ve Kürtlerin oturduğu bölgeyi ikiye ayıran 1639 Katrışir'in antlaşmasıyla çizilen sınır pek az değişiklikle yeniden yürürlükte kaldı. Kürtler olumlu konjonktür ve fırsatları değerlendirmemekte sanki ısrar etmişlerdir. İki hasım imparatorluk arasındaki çelişkilerden yararlanmak yerine çoğu zaman şu ya da bu politikaya alet olmuşlardır. Bunun maddi yapısal nedenleri olduğu kuşkusuzdur. Dağlık Kürdistan arazisinin haberleşmeyi engellemesi, Kürtler arasında Sünni-Alevi ayrışmasının varlığı, bunlardan bir kısmının Alevi Kürtler, İranlılar, bir kısmının da Sünni Kürtler, Osmanlılar tarafından kullanılması, mezhep ayrılığının Kürtleri sürekli iki düşman kampa ayırmış olması, aşiret yapısının ve hakim üretim ilişkilerinin sonucu oluşan bilinç, ulusal bilincin gelişmesini engellemiştir. Bundan başka Kürdistan'ın 1635 yılından beri İran'la Türkiye arasında bölünmüşlüğünün yarattığı olumsuz durumda unutulmamalıdır. Fakat devlet kurma yolunda Kürt çabalarını ürküten en belirgin etmen, Kürtlerin ana vatanlarının bir iç kara parçası olması ve onu çevreleyen devletlerin içinde Kürt azınlıkların bulunmasıdır. Komşu devletler her zaman yaptıkları gibi Kürtlerin ulusal hareketlerini bastırmak için anlaştıklarında, taktik nedenlerden ötürü bazı kısa dönemler dışında Kürtler kendilerini boğazları sıkılmış bir durumda bulmuşlardır. Daha Türkler Anadolu'ya gelmeden Anadolu'nun doğu bölgelerinde Kürtler yaşamaktaydı. Yavuz Sultan Selim zamanında Kürtler Osmanlı sınırları içine sokulmuştur. Fakat gerçek Osmanlı devlet yapısının gereksiz üretim ilişkilerinin niteliğinden ötürü Kürtler geniş bir özelliklikten yararlanmışlardır. 17. yüzyılda bir Kürt beyi bu ülkenin imparatoru Osmanlı Sultanı değil benim. Eğer o benden daha güçlüyse ben de ondan daha soyluyum diyor. Bu ve benzer sözlerden Kürt beyliklerinin yüksek düzeyde bir özelliğe sahip oldukları ve Osmanlıların da iç işlerine fazlaca karışmadıkları anlaşılıyor. Ne ki Osmanlı İmparatorluğu batıda toprak kaybettikçe ve sürekli savaşların finansmanı için asker ve para gereksinimi arttıkça Kürt bölgelerine daha fazla yüklenmek durumunda kalıyordu. Bu da haraç ödemek ve Osmanlı ordusuna asker vermek istemeyen Kürt beylerini yer yer isyanlara yöneltiyordu. Bu isyanlardan belli başlıcaları 1806'daki Abdurrahman Paşa'nın yönettiği Baban ayaklanması, 1833-1836 Mir Muhammed ayaklanması, 1840 Bedirhan Bey ayaklanması, 1855 Yezdan Şer ayaklanması, 1880 Şeyh Ubeydullah ayaklanmasıdır. 20. yüzyılın başından itibaren de imparatorluk sınırları içinde çeşitli Kürt faaliyetlerinin başladığı görülüyor. Bunlar Miktat Bedirhan Bey'in Kürdistan gazetesi 1898, Ali Bedirhan Bey, Şerif Paşa ve Şeyh Abdülkadir'in Teali ve Teraki gazetesi, Kürt Neşri Marif Cemiyeti ve onun İstanbul'da kurduğu Kürt Okulu 1908 ve Hita ve Kurt Nihayet çeşitli şehirlerde kurulan Kürt kulüpleridir. Bütün bu tarih içinde Emir Bedirhan Bey'in dönemi Kürt beyliklerinin en parlak devri sayılabilir. Emir Bedirhan Bey'in ilk defa Kürt beylikleri arasındaki feodal mücadeleyi ulusal bir nitelik kazandırma çabası içine girdiği anlaşılıyor. Emir Bedirhan Bey 1828-1829'dan sonra sultana asker vermemekte direniyor. Komşusu olan Kürt beylerine de İstanbul'a asker vermemeleri için girişimlerde bulunuyor. Van'daki Mahmut Han'ı ve Hakkari'deki Nurullah Bey'i Kürdistan bağımsızlığı yolunda mücadeleyi ikna etmeye çalışıyor. Kriz Kusçera 1844-1896 yılında Bedirhan Bey'in iktidarının en parlak döneme ulaştığını yazıyor. Para basıyor, cuma günleri adına hutbe okunuyor, iktidarı doğudan İran sınırından Mezopotamya içlerine, batıda Musul ve Diyarbakır kapısına kadar uzanıyordu. 1845'te Botan Çayı'nı geçen bir Fransız konsolosluk memuru, Diyarbakır'dan itibaren Dicle'nin 50 mil ötesinde ülkedeki fark hemen göze çarpıyor. Tarım daha gelişmiş, köyler daha iyi kurulmuş ve müreffeh görünüyor. Burası Bedirhan ülkesidir. O babaliye yılda 250 bin kuruş haraç ödüyor. Ülkesi iyi yönetiliyor ve sükunet hakim. Batıda rastlanmayacak bir refah görüntüsü var diye yazıyor. Uluslararası arenada bağımsız bir Kürdistan'dan ilk defa 1. Emperyalist Savaş'ın hemen sonrasında Sevr'de söz ediliyor. Bilindiği gibi Sevr ölü doğmuş bir anlaşmaydı. Şüphesiz emperyalistler Sevr antlaşmasında imzası bulunan devletler özgürlük tutkunu oldukları için bağımsız bir Kürdistan istemiyorlardı. Bölüp yönetmek için halkları parçalamak esastır, yoksa Kürtlere özel bir sempati besledikleri sanılmamalıdır. Kürt liderleri politik düzeydeki yetersizlikleri ve uluslararası güç dengelerini iyi değerlendirmemeleri yüzünden 1. emperyalistler arası savaş sonrası konjonktürden yararlanamadılar. Emir Bedirhan Bey'in torunlarından Halil Bedirhan, İngiliz yüksek komiserine kendilerine yardım etmeleri için ricada bulunurken şunları söylüyor. Bir İngiliz mandası istiyoruz. Eğer Büyük Britanya bize yardım ederse biz İngiltere'nin düşmanları olan Rusya ve Türkiye ile Irak arasında onun tampon bölgesi oluruz. Ermeni ve Hristiyan topluluklarla işbirliği yaparız. Bazı Kürt kaynaklarına göre Mustafa Kemal de Kürtlere Sevr Antlaşması'nın tanıdığı hakların aynısının tanınacağını, bu antlaşmanın Kürtlerle ilgili maddelerinin uygulanacağını, fakat önce Yunan ordusunun sınır dışı edilmesi ve barış antlaşmasının yapılmasını gerektiğini söylüyor. Gerçekten bu dönemde Mustafa Kemal Türk ulusundan söz etmekten özenle kaçınıyor. Türk-Kürt kardeşliğinden ya da Osmanlı milletinden söz etmeyi yeğliyor. Mustafa Kemal 15 Eylül'de 1915 Malatya Mutasarrıfı aracılığıyla Hacı Kaya ve Şadzade Mustafa'ya şunları yazıyor. Maazallah İslam kanı akıtılması, günahsız zavallı Kürt kardeşlerimizden birçoğunun Osmanlı askerleri tarafından öldürülmesi gibi dünya ve ahirette pek elin bir sonucu doğuracaktır. Oysa din ve namus sahibi büyükler yaşadıkça Kürt ve Türk'ün birbirinden ayrılmaz iki öz kardeş olarak yaşamakta devam edeceği ve hilafet etrafında sarsılmaz bir vücut halinde kalacağı şüphesizdir. Arabuluculuk yapmaları için Hacı Kaya ve Şahzade Mustafa'ya bunları yazarken Malatya'daki 15. Alay Komutanı İlyas Bey'e Kürtlük makamının kökünden sökülüp atılması, kaçak hainlerin İngiliz parasıyla Kürtleri aldatarak padişaha ve askere karşı kışkırtmaya uğraştıkları, bunları uyanların hiç bağışlanmadan acımasızca yok edileceğinin her yana hızla bildirilmesi diye yazıyordu. İlginç olan doğuda ilk zaferin Kürtlere dayanılarak kazanılmış ve bu sayede Gümrü Antlaşması'nın imzalanabilmiş olmasıdır. Amasya Tamimi Kürtlerle ilgili protokolün birinci maddesinde Kürtlerin ulusal ve sosyal haklarının tanınacağı şeklinde bir ifadeye yer veriyordu. Bir taraftan da Kürtleri bağımsız girişimlerinden uzaklaştırmak ve batıda Yunanlılara karşı savaşmalarını sağlamak için bazı Kürt beylerini kazanmaya, aralarındaki çelişkilerden yararlanılmaya çalışılıyordu. 1921'de Koçgiri Kürt Halk Hareketi eziliyor. Diyarbakır Kürt Kulübü kapatılıyor. Bu baskıcı yöntemler sinsice uygulanırken Kürtler sadece Gürcü ve Ermeni cephesinde değil, batıda da Yunanlılara karşı savaşıyorlardı. Ve Kürt-Türk kardeşliği ve eşitliği temeli üzerinde bir devletin kurulacağı umudunu taşıyorlardı. Zaferden 3 hafta sonra 1 Kasım 1922'de Mustafa Kemal, mecliste kurulan devlet bir Türk devletidir diyor. Yunanlıların sınır dışı edildiği ve örgütlü gücün Mustafa Kemal'in elinde toplandığı koşullarda artık gerçek niyetin açığa vurulmasında bir sakınca yoktur. Daha ilginç olan bir şey de Koçgiri'de Osmanlı'ya karşı bağımsızlık yanlısı bir hareket olan ayaklanma, hilafet ve padişah düşmanı ilan edilerek ezilirken 1925'teki Şeyh Said ayaklanması da hilafet ve saltanatı geri getirmek isteyen bir hareket diye ezilecektir. Bu isyanın 53 liderini yargılayan ve onları ölüm cezalarına çarptıran askeri mahkeme başkanınca yargılamanın bitiminde kullandığı bazı ifadelerden de isyanın gerçek amacının pek gizlenmediği anlaşılıyor. 28 Haziran 1925'te yargılama sırasında mahkeme başkanı şunları söylüyordu. Kiminiz hükümet otoritesinin kötü yönetimini, kiminiz de halifenin savunuculuğunu isyan için bahane ettiniz fakat tümünüz bağımsız bir Kürdistan yaratmak sorununda birleştiniz. Asıl ibret verici olan, Komintern'in de Şeyh Said ayaklanmasını gerici bir hareket olarak görmesi ve İzvestiya'da çıkan bir yazıda olayın feodal ve karşı devrimci Kürtlerin İngilizler tarafından tezgahlanan bir hareket olarak değerlendirilmesidir. TKP'de Mustafa Kemal'e tam destek veriyor. Varlığını Stalin'e borçlu olan ve olaylara Sovyet Devleti'nin çıkarları açısından bakan bu partiden daha fazlası beklenebilir miydi? Komintern'in yayın organı da 1925'te Kürt ayaklanması İngiliz emperyalizminin Orta Doğu'daki yeni bir saldırı manevrasıdır diye yazıyordu. Şeyh Said ayaklanmasını hilafet ve saltanatı geri getirmek isteyen bir hareket olarak görmek bir resmi ideoloji kategorisidir. Bir halkın dini inançlarla ayaklandığı tarihte pek rastlanılacak bir şey değildir. Şeyh Said ayaklanmasında dini bazı sloganlar kullanılmış olsa da asıl amaç siyasal ve ulusal haklar elde etmekti. Üstelik bu sloganlar ulusal bağımsızlık içinde pek hala kullanılabilirdi. Mustafa Kemal'in kendisi de milli mücadele boyunca hep dini sloganlar kullanmamış mıydı? Dini sloganlar son tahlilde söz konusu topluluğun kimliğini yansıtan sloganlardır. Şeyh Said isyanında 206 köyün yerle bir edildiği, 8.785 evin yakıldığı ve 15.200 insanın öldürüldüğü hatırlanırsa, böylesine kapsamlı bir hareketin dini nedenlerle hilafeti restore etmek amacıyla yapıldığını savunmak zordur. Bu konuda Kıvılcımlı şunları yazıyor. Kürdistan'da köylü devriminin elifini bile ağzına almayan, şarka demokratik burjuva devrimini büsbütün yasak eden, buna karşılık Kürt ağları el ele vererek Kürdistan'ı iktisaden ve siyaseten sömürgeleştiren Cumhuriyet burjuvazisi elbette şark isyanlarındaki mevkini kendisi herkesten iyi bilir. Hareketin gerçek amacının hilafet ve saltanatı geri getirmek olmadığını Kemalist yönetim de pekala biliyordu. Ne ki ulusal ve uluslararası kamuoyunun yanıltmak için böylesi manipülasyonlara ihtiyaç vardı. Başbakan Fethi Okyar, isyanla ilgili olarak meclisteki uzun açıklamasında, olay padişahlığı, hilafeti ve Abdülmecid'i oğullarından birinin saltanatını sağlamak gibi gerici bir propaganda altında Kürtçülüktür. Genel durum budur, diyordu. Vakit gazetesinde, 5 Mayıs 1925, yayınlanan bir yazıda, Türkiye'de Türklerin süngüsünün göründüğü yerde bir Kürt sorunu yoktur, deniyordu. Lenin, bağımsız bir devlet oluşturma hakkının inkar edilmesi, ulusal baskının en temel biçimlerinden biridir, der. Kürtler Lozan Antlaşması'yla TC sınırları içinde kalan Ermeni, Rum ve Yahudilerin yararlandığı haklardan mahrum edilmişlerdir. Yüz binden az nüfuslu azınlıklara kendi dillerinde okul açma ve eğitim özgürlüğü tanındığı halde 1920'li yıllarda toplam nüfusun yaklaşık dörtte birini oluşturan Kürtler için böyle bir hak kesinlikle tanınmıyordu. 1928 ve 1929 tarihli TC yıllığına göre Türkiye'nin kayıtlı umumi nüfusu 10.915.909 kişi. 17 şark vilayetinde Erzincan, Erzurum, Elazığ, Beyazıt, Urfa, Bitlis, Hakkari, Diyarbakır, Siirt, Şebinkarahisar, Gaziantep, Kars, Gümüşhane, Mardin, Maraş, Malatya, Van. Zikredilen devlet yıllığına göre 2.738.267 kişi, yani şark vilayetleri Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfusca %24.7'si. Sert bir biçimde bastırıldığı halde Şeyh Said ayaklanmasından sonra Ağrı'da önemli bir ayaklanma daha patlak veriyor. Arka arkaya gelen başkaldırılar, Kürt halkının özgürlük isteğinin ne kadar köklü olduğunu gösteriyor. Ağrı isyanında da 165 köy yok edilmiştir ki, bu 165 köyde tahrip edilen ev sayısı 6.816 olarak tahmin edilmiştir. Şeyh Said isyanına hilafet ve saltanatı geri getirmek isteyen bir hareket damgasını vuranlar, Ağrı isyanına da başka bir gerekçe uydurmaya zorlanmışlardır. Kürtlerin özgürlük savaşının emperyalist ülkelerin kışkırtması sonucunda ortaya çıkmış bir hareket olduğu ileri sürülmüştür. Emperyalizmin belirlediği statüko, Kürdistan'ın parçalanmışlığı çok kısa bir zaman geçmeden yine aynı güçler tarafından bozularak bağımsızlık için ayaklanan Kürtlerin bu parçalanmışlık durumuna son vermek amacıyla giriştikleri eyleme haklı ve demokratik bir eylem olmasına rağmen Komintern Sovyetler Birliği'nin güvenliği açısından değerlendirerek karşı çıkmıştır. Şeyh Said isyanında Suriye toprakları kullanılmış, Fransızlar demir yollarını Türklere açarak isyanın bastırılmasına katkıda bulunmuşlardır. Ağır isyanını bastırmak için de İranlılarla toprak değişikliği yapılmış, Chris Kuschera'nın yazdığına göre 1930 Temmuz sonunda 500 kişilik Sovyet Süvari Birliği Davala'ya gelerek Türk kuvvetleri safında savaşmışlardır. Eğer ağrı ayaklanmasının bastırılmasında diyor Kuschera, doğrudan Sovyet müdahalesi karışmasa bile Sovyet hükümetinin tavrı açıktır. Ağrı Dağı çarpışmalarının gerisinde Sovyetler Birliği etrafında yine bir demir perde oluşturmak isteyen uluslararası emperyalizm görmek gerekir. Kürt isyanlarını başta emperyalistler olmak üzere yabancı devletlerin tertibi olarak görenler, Sadabat Paktı'nın kuruluş nedenini açıklamakta güçlük çekeceklerdir. Kürtlerin sadece bir piyon oldukları ve onların uluslaşma olgusunda ayrıcı bir ögü olduklarına ilişkin ileri sürülen fikirler hem bayığı hem de iddialıdır. 1937'de Dersim'de bir ayaklanma daha oldu. Hareketin lideri haydutluktan yaygılandı. İsyancılar ağır bir biçimde cezalandırılmakla kalmadı, silahsız, savunmasız kadın, çocuk ve yaşlılar büyük baskı ve işkencelere maruz kaldılar. Dersimli bir grup 20 Aralık 1937'de Milletler Cemiyeti'ne yolladığı bir mektupta Türk hükümetinin Kürt okullarını kapatmakta, bilimsel çalışmalardan Kürt ve Kürtçe sözcüklerini çıkartmakta, kadınlar, kızlar dahil Kürtleri Anadolu'da askeri projeler üzerinde çalışmaya zorlarken barbarca yöntemler kullanmakta, Kürtleri onar kişilik gruplar halinde nüfusunun %5'ini geçmeyecek şekilde Türk bölgelerine sürmekte olduğu yazılıyordu. Bazı Stalinist yazarlar Kürdistan'daki ırkçı, şöven, imha ve asimilasyona yönelik uygulamaları gözden uzaklaştırmak için bölgenin geriliğinin kapitalizmin eşit olmayan gelişme yasasının doğal sonucu olduğunu ileri sürmüşlerdir. Aslında gerçek durum kapitalist gelişme yasalarını aşmaktadır. Buradaki gerçek doğal yasalardan çok üretici güçlerin tahribiyle ilgilidir. Kürdistan'ın ilhakı olayı en çarpıcı biçimde Mustafa Kemal'in kendi sözlerinde ifadesini bulmaktadır. Mustafa Kemal nutukta Kürdistan'a ayrılan bölümde şunları söylüyor. Sevr'de Fırat'ın doğusunda ve Ermenistan, Irak ve Suriye arasında kalan bölge için İtilaf Devletleri temsilcilerinden kurulacak bir komisyon özerk bir yönetim şekli hazırlayacaktır. Antlaşmanın imzalanmasından bir yıl sonra bu bölgenin Kürt halkı Milletler Cemiyeti Meclisi'ne başvurarak Kürtlerin çoğunluğunun Türkiye'den ayrı bağımsız bir devlet kurmak istediklerini ispat ederlerse ve meclis de bunu kabul ederse Türkiye bu bölgedeki her türlü haklarından vazgeçecektir. Mart 1921 teklifinde İtilaf Devletleri şimdiki durumu göz önünde tutarak bu konuda Sevr Taslağı'nda değişiklik yapılmasını dikkate alma eğilimindedirler. Şu şartla ki özerk yönetilen bölgelerde Kürt ve Asuri Geldani çıkarlarının yeterince korunması için tarafımızdan kolaylıklar gösterilsin. Mart 1922 teklifinde söz konusu edilmemiştir. Lozan'da elbette söz konusu ettirilmemiştir. Mustafa Kemal'in kendi sözlerinden çıkan anlam, Cumhuriyet'in Osmanlı İmparatorluğu'nun devamından başka bir şey olmadığıdır. Emperyalistler arası paylaşıma dahil olan Osmanlı İmparatorluğu yenik de düşse, güçler ilişkisinin değişmesiyle ve milli mücadele süreci sonunda Kürdistan'ın bir bölümünü ilhakıyla sonuçlanmıştır. Gerçekten Sevr'e göre batıda Trakya'da herhangi bir değişiklik olmazken, küçük de olsa bir gerileme söz konusudur, doğuda Kürdistan'ın en büyük kısmını kapsayacak biçimde sınırların genişletilmesi söz konusudur. Sevr'de, güdük de olsa, bir Kürdistan'dan ve Kürt ulusundan söz edilirken,